Ayrım 3, sayfa 30. 4. Veteriner ve ok ustası olan 3. Fan amca köyün doğu girişinde oturuyordu. Buradan güneydoğuya gidildiğinde ta Mon nehrine kadar uzanan otlaklar vardı. Yüzlerce haneyi sular altında bırakmış olan taşkın ejderha nehri 3. Fan amcanın evinin ardındaki sete dek varmıştı. Shangguan Shuxi annesinin ısrarı üzerine titreyen bacaklarla dışarı çıktı. Güneşin ağaçların tepelerinde çoktan kavurucu beyaz bir topa dönüştüğünü gördü. Kilisenin çan kulesindeki vitraylar göz kamaştırıyordu. Mutluluk malikanesinin kahyası Sima Ting, çan kulesiyle aynı yükseklikte olan gözetleme kulesinin tepesinde hop oturup hop kalkıyordu. Hala boğuk boğuk kükreyerek Japonların köye girdiği haberini etrafa duyurmaya çalışıyordu. Sokakta kollarını göğüslerini çaprazlamış bir halde onu izleyen birkaç aylak vardı. Shangguan Shuxi bir süre Hutong'un ortasında dikilip tereddüt içinde 3. Fan amcanın evine gitmek için hangi yolun daha iyi bir seçim olacağını düşündü. 3. Fan amcanın evine giden iki yol vardı. Biri ana caddeye, diğeri ise setin oraya çıkıyordu. Sete çıkan yoldan giderse yolda Sun ailesinin kara köpekleriyle karşılaşabileceğinden korkuyordu. Sun ailesinin yıkılmaya yüz tutmuş evi Hutong'un kuzey girişindeydi. Evin etrafı üzerinde delikler olan ufalanmaya başlamış alçak bir duvarla çevriliydi. Duvarın deliklerine tavuklar tünüyordu. Sun ailesinin reisi Sun halanın beşi de dilsiz olan beş torunu vardı. Çocukların ana babaları sanki hiç var olmamış gibiydi. Bu beş dilsiz çocuk duvarın etrafında bir o yana bir bu yana koşturarak oynar, deliklerine tırmanıp içine eğere biner gibi oturuyorlardı. Deliklerde birbiri ardına sıralanıp atçılık oynarlardı. Ellerinde sopa, sapan ya da ağaç dalından yonttukları silahlarıyla Hutong'dan geçen insan ya da hayvanlara akı normalden fazla olan gözlerini dikerlerdi. İnsanlara insaflı davranırlardı ama Hutong'dan geçen hayvanlara hiç acımazlardı. İster ipini koparmış bir dana ya da bir rakun, ister kaz, ördek, tavuk ya da bir köpek olsun. Hayvanı görür görmez kara köpekleriyle peşine takılır, köyü kendi av alanlarına çevirirlerdi. Geçen sene mutluluk malikanesinden kaçan bir eşeğin peşine takılıp hayvanın derisini ulu orta yüzdüler. İnsanlar sokakta dikilip alay komutanı bir amcaları, polis memuru bir kuzenleri ve evlerinde kendi silahlı korumaları olan güçlü ve zengin mutluluk malikanesindekilerin eşeklerinden birini ulu orta katledenlere karşı nasıl bir tavır alacağını izledi. Mutluluk malikanesinin kahyası sokağa adım atınca köyün yarısı korkuyla titredi. Malikanenin eşeğini ulu orta öldürmenin kendi ölüm fermanını imzalamaktan farkı nedir ki? Mutluluk malikanesinin kahya yardımcısı Sima Ku iyi silah kullanır. Yüzünde yumruk kadar kırmızı bir doğum lekesi vardır. Elinde bir silah yerine üzerinde 5 gümüş para asılı olan bir kemerle gelip paraları dilsiz çocuklara dağıttı. Çocuklar o günden sonra iyice zıvanadan çıktı. Onları gören hayvanlar analarından bir çift kanatla doğmadıklarına pişman oldular. Çocuklar duvarda atçılık oynarken üzerlerindeki mürekkep noktasından çıkmış gibi karadan başka renk tek bir tüyü olmayan 5 kara köpek tembelce duvar dibine uzanır, sanki rüya görür gibi gözlerini iyice kısarlardı. Sun ailesinin dilsiz torunları ve onların köpekleri kendileriyle aynı Hutong'da oturan Shangguan Shuxi'den hiç haz etmezlerdi. Shangguan Shuxi nerede ve ne zaman bu 10 küçük korkunç şeytana karşı bir kabahat işlediğini bir türlü kestiremezdi. Ne zaman çocukların oynadığı duvarın oradan geçse, duvarın dibinde uyuyan köpekler muharebe kokusunu alır ve kötü şans Shangguan Shuxi'nin kapısını çalardı. Çocuklara tebessüm ederek geçmeye çalışsa da üzerine ok gibi fırlayan o 5 kara köpeğin saldırısından bir türlü kurtulamazdı. Köpeklerin bu saldırısı sadece gözdağı vermek için olmasına ve şimdiye kadar hiç ısırılmamasına rağmen yine de her zaman ödü bokuna karışırdı. O 5 köpeğin düşüncesi bile onu kışın açıkta kalmış bir kestane gibi ürpertirdi. Eğer güneye yönelirse köyün ana caddesinden geçip 3. Fan amcanın evine gidebilirdi. Ama ana caddeden geçmek demek kilisenin önünden geçmek demekti. Uzun boylu, iri yapılı, kızıl kafalı, mavi gözlü papaz Mallory bu saatte kesin kilisenin giriş kapısı önündeki her yeri dikenlerle kaplı ve keskin bir baharat kokusu yayan diş budak ağacının altına çömelmiş, kırmızı tüylerle kaplı, yumuşak ve koca elleriyle çenesinde 3 tutam sakal olan yaşlı keçisinin şişkin ve kırmızı memelerini sağıyor olmalıydı. Shangguan Shuxi Sütün pas tutmuş emaya çanağı dolarken çıkardığı sesi duyar gibi oldu. Sütün beyazlığının maviye döndüğünü hayal etti. Kırmızı başlı yeşil bir sinek ordusu papaz Mallory ve süt keçisinin etrafını sarmış, vızıldayarak dans ediyordu. Diş budak ağacının baharatlı aroması, keçinin süt kokusu, papazın sedi kokusuna karışmış, ter kokusu bir araya gelip bu güzel ve güneşli günde caddenin yarısını pis bir havaya büründürmüştü. Şanguan Shuxi'nin en rahatsız olduğu şey papazın süt keçisinin ardından başını uzatıp o insanı boğan korkuşmuşluğun içinde karanlık ve belirsiz bir bakış atması ve yüzündeki dostluk, merhamet ve sevecenlik taşan gülümsemesiydi. Papaz gülümsediğinde at dişlerini andıran parlak ve beyaz dişleri ortaya çıkıyordu. Kirli ve tombul parmaklarıyla kıllı göğsünde istavros çıkarıp dururdu. Amin. Şanguan Shuxi ne zaman bu manzarayla karşılaşsa her seferinde midesi kalkar, karışık duygular içinde kuyruğunu kıstırmış bir köpek gibi oradan koşarak uzaklaşırdı. Dilsiz çocukların köpeklerinden korktuğu için onlardan kaçınırdı. Papaz Mallory ve süt keçisindense onlardan tiksindiği için uzak dururdu. En tiksindiği şey ise kendi karısı Shanguan Lu'nun bu kızıl kapalı şeytana karşı duyduğu özel yakınlıktı. Karısı papazın aşırı dindar bir müridiydi. Papaz ise onun tanrısı. Shanguan Shuxi uzun süre ne taraftan gideceğini düşündükten sonra gözetleme kulesinin üzerinde dikilen Sima Ting ve kulenin altındaki şamatanın baştan çıkarıcılığına rağmen kuzey ve doğu istikametine yönelmeye karar verdi. Kulenin üzerinde bir maymunu andıran mutluluk malikanesinin kahyası dışında köydeki her şey günlük seyrindeydi. Annesinin işbirliği kararlılığına hayranlığı sayesinde sonunda küçük Japon şeytanlarıyla karşılaşma korkusunu yendi. Yolda o beş köpekle karşılaşma ihtimaline karşı ne olur ne olmaz diye yerden birkaç tuğla parçası aldı. Yolda bir eşeğin kulak tırmalayan anırmasıyla bir kadının çocuklarına seslendiğini duydu. Sun ailesinin avlusunu çevreleyen duvara yaklaştığında duvarın etrafında kimsenin olmadığını görünce çok sevindi. Ne duvarda açılıp oynayan dilsiz çocuklar, ne duvara tünemiş tavuklar, ne de duvarın dibine uzanmış köpekler vardı. Avlunun duvarı aslında çok alçaktı. Üzerindeki deliklerle daha da küçülmüştü. Duvardaki deliklerden avlunun içini rahatça görebiliyordu. O an avluda bir katliam yaşanıyordu. Sun ailesinin yalnız ama gururlu tavukları kurban ediliyordu. Onları kesen Sun ailesinin iyi kung fu bilen insanların Sun hala diye seslendiği yaşlı neydi? Söylentiye göre Sun hala gençliğinde saçakları sıçrayıp duvarlarda yürüyebilen, dövüş sanatlarına hakim ünlü bir haydutmuş. Yakalanıp cezaya çarptırıldıktan sonra Sun adında bir soba tamircisine varmış. Shanguan Shuxi avluda 7 tane tavuğun kesilmiş olduğunu gördü. Parlak ve beyaz zemin üzerinde tavukların ölmeden önce develenirken etrafa saçtıkları kan izleri vardı. Sun halanın ellerinden başı kesilmiş bir tavuk daha havalandı. Tavuk yere düşünce boynunu içine çekip kanatlarını çırparak etrafta dönendi. Üstleri çıplak, beş dilsiz, saçağın altına çömermiş boş bakışlarla bazen çırpınan tavuğa, bazen de elinde keskin bir bıçak olan ninelerine bakıyorlardı. Çocukların yüzlerindeki ifade ve hareketleri son derece uyum içindeydi. Gözlerini çevirmeleri bile sanki bir emri uygular gibi aynı anda oluyordu. Köyün şanlı Sun halası artık bir deri bir kemik kalmış, ince yüzü çizgilerle dolu yaşlı bir kadın haline gelmişti. Onu görenler yüzü, ifadesi, vücut yapısı ve duruşundan onun eskiden ne kadar yiğit bir kadın olduğunu çıkarabilirdi. O, beş köpek başları dik, gözlerinde ne düşündüklerini kimsenin tahmin edemeyeceği boş ve gizemli bakışlarla bir köşede oturuyordu. Bunların avlusundaki bu manzara, Shanguan Shuxi'yi öyle büyüledi ki bir an durup bakışlarını oraya sabitledi. Tüm dertlerini, hatta annesinin emrini bile unuttu. 42 yaşında bodur bir adam olarak Sunların avlu duvarının üzerine eğilip dikkatle içeriği izlemeye koyuldu. Birden Sun halanın su gibi yumuşak, rüzgar gibi keskin soğuk bakışlarının bir bıçak gibi kendi başına kestiğini duyumsadı. Dilsiz çocuklar ve köpekler de başlarını çevirip ona bakmaya başladılar. Çocuklar şeytani ve huzursuz bir parlaklık taşıyan gözlerle onu süzüyordu. Köpekler başlarını kaldırıp keskin beyaz dişlerini göstererek ense tüyleri diken diken olmuş bir halde hırlamaya başladı. Beş köpek gergin bir yayda fırlamaya hazır oklar gibi bekliyordu. Shanguan Shuxi tam kaçmaya hazırlanırken Sun halanın tehditkar öksürüğünü duydu. Çocuklar heyecandan patlayacak gibiydiler ama beklenmedik bir tavırla başlarını önlerine eğdiler. Köpekler de itaatkar bir şekilde yere yatıp patilerini önlerine uzattı. Şangan Şuksi, Sun halanın sakin bir tavırla şöyle dediğini duydu. Sevgili yeğenim Şangan, anan ne yapıyor? Şangan Şuksi birden Sun halaya nasıl cevap vereceğini bilemedi. Söylemek istediği o kadar çok şey vardı ama ağzından bir tek sözcük bile çıkmadı. Suçüstü enselenmiş bir hırsız gibi utançtan kızararak bir şeyler geveledi. Sun hala mülayim bir tavırla gülümsedi. Bir şey söylemedi. Siyah kırmızı tüyleri olan bir horozu boynundan tutup horozun ipek gibi pürüzsüz tüylerini okşamaya başladı. Horoz korkuyla gıdakladı. Horozun inatçı kuyruğundan birkaç tel koparıp tüyleri örme bir çuvalın içine tıkıştırdı. Horoz bir şeytan gibi mücadele edip sert pençelerini çamurlu zemine geçirdi. Sun hala konuşmasına şöyle devam etti. Bizim kızlar Jianzi. Not. Vücudun el ve kol haricindeki kısımları kullanılarak badminton topuna benzer bir topla oynanan oyun. Oynamayı biliyor mu? En iyi top canlı bir horozun kuyruk tüylerinden yapılır. Hey gidi hey, benim gençliğimde. Birden konuşmasını yarıda kezip gözlerine Şanguan Şuksi'ye dikerek daldı gitti. Sanki duvara bakıyordu ya da bakışları çoktan duvarı delip geçmişti. Şanguan Şuksi gözünü bile kırpmadan korkuyla nefesini tuttu. Sonunda Sun hala Şanguan Şuksi'nin gözleri önünde plastik bir top gibi sönüverdi. Kadının bakışlarında yumuşak ve hüzünlü bir ifade yerleşti. Horozun ayaklarına basıp sol eliyle horozun kanatlarının kökünden tuttu. Ardından baş parmağı ve işaret parmağıyla horozun boynunu kavradı. Mücadele yetisini kaybeden horoz kıpırtısız kaldı. Sonra sağ eliyle horozun gergin boynundaki ince tüyleri kırmızı mor boyun derisi açığa çıkana kadar yolmaya başladı. Sağ elinin orta parmağıyla horozun boynuna birkaç kez vurdu. Ardından söğüt yaprağı şeklindeki göz kamaştırıcı bıçağını yavaşça horozun boynuna çaldı. Horozun kesilen boynundan bir ve ardına büyüklü küçüklü boncuk boncuk siyah kan damlaları akmaya başladı. Sun hala elinde kanlı horozla yavaş yavaş ayağa kalktı. Bir şey arıyormuş gibi etrafına baktı. Parlak güneş ışınları gözüne aldı. Şanguan Şuksi'nin başı döndü. Havaya kavak ağaçlarının keskin kokusu yayıldı. Sun halanın "Hadi yaylan" diye sesini duydu. O, siyah horozun birden havalanıp tok bir sesle avluya düştüğünü gördü. Derin bir nefes alıp duvara yasladığı ellerini geri çekti. Bu sırada birden eşeği doğurtması için 3. Fan amcanın evine gitmesi gerektiğini hatırladı. Tam ardına dönüp yola devam edecekken kanlar içinde yaşam mücadelesi veren horoz kanatlarının yardımıyla mucizevi bir şekilde yerden doğruldu. Horozun bu tüyleri, yolunmuş kuyruksuz hali, çirkin ve garip çıplaklığı Şanguan Şuksi'yi ürküttü. Horozun kesilmiş boynundan kan akmaya devam ediyordu. Horozun şimdi desteğini yitirmiş olan başı ve aslında kan kırmızısı olan ibiği giderek solgunlaşıyordu. Ama yine de başını kaldırmak için mücadele veriyordu. Ha gayret! Horoz başını ne kadar dik tutmaya çalışsa da başını kaldırır kaldırmaz başı yine yere düşüyordu. Ardından havada öylece asılı kaldı. Horoz başını yine kaldırdı. Başı yine yere düştü. Yine kaldırdı. Sonunda bir süre öylece kaldı. Horoz başını bir o yana bir bu yana sallarken birden yere oturdu. Horozun sert gagasından ve boynundaki kesikten kan ve köpük fışkırmaya başladı. Horozun altın sarısı gözleri iki yıldız gibi ışıldıyordu. Sun hala huzursuz bir şekilde ellerini birkaç saz parçasıyla ovuşturdu. Ağzında bir şey olmamasına rağmen sanki ağzında bir şey varmış gibi geviş getirdi. Ardından ağız dolusu tükürüp köpeklere doğru şöyle kükredi. Yakalayın. Şanguan Şuksi kıç üstü yere düştü. Duvara tutunup ayağa kalktığında Sunların avlusunda siyah tüylerin havada uçuştuğunu gördü. O gururlu horoz paramparça olmuş, avlu et ve kana bulanmıştı. Köpekler bir kurt sürüsü gibi horozun bağırsakları için birbirleriyle kapışıyordu. Dilsiz çocuklar ellerini çırpıp ha ha ha diye kahkahalar atıyordu. Sun hala kapının eşiğine oturmuş, düşünceli bir şekilde elindeki uzun pipoyu tüttürüyordu. Ayrım sonu sayfa 37.